Ayrım 71, sayfa 607, 56. kısım. Lucan direksiyonda terliyordu. Skoda'ya yaklaşacağını düşünerek farlarını yakmadı. Karanlık yolda BMW'yi düz tutmakta zorlanıyordu. Arada bir kaldırıma fazlaca yaklaştığında ön tekerleği yolun kenarına çarpıyor, arabayı düzeltmek için direksiyona asılmak zorunda kalıyordu. Yaptığının çılgınlık olduğunu farkındaydı ama Silenski'nin peşinden gitmek zorundaydı. Şimdi ise önünde gecenin karanlığı ve karla örtülü yol dışında bir şey göremiyordu. Skoda'nın avantajı bir dakikadan fazlaydı ama BMW daha hızlıydı. Kısa zamanda önündeki arabayı yakalayacağından emindi. Üstelik taze karın üzerindeki iki tekerlek izini takip etmek çocuk oyuncağı gibiydi. Bir kavşağa geldi. Tekerlek izlerinin sola döndüğünü görüp direksiyonunu çevirdi, karanlıkta tüm cesaretiyle gaza bastı. Paşa'ya ne olmuştu? Luke'ün ateşin yoğunlaşmasıyla birlikte Moğol'un Daça'ya doğru çekilmiş olduğunu düşünüyordu. Tabii eğer Rumulka onu öldürmediyse, bu düşünce Luke'ini umutsuzluğa itti. Yine de paşa çetin cevizdi, inatçıydı. Damarlarında kurnaz Moğol kanı akıyordu. Luke'in arkadaşının bu badireyi de atlatacağını düşündü. Daha doğrusu öyle ummak istedi. Arka koltuktaki Fransız ilacın etkisinden kurtulmaya, aklını toparlamaya başlamıştı. Anlaşılan silah sesleri onu iyice uyandırmıştı. Lebel sonunda ön koltuktaki yaralıyı görünce canlandı. Şaşkınlıktan gözleri açıldı. Jack? Luke'in bu kelimenin anlamını, hatta İngilizce mi Fransızca mı olduğunu çıkaramadı. Yanındaki adam neredeyse bayılmak üzereydi. Kafası göğsüne devrilmiş öksürüyor, öksürürken de ağzından kan geliyordu. Fransız güçlükle öne eğildi. Ön koltuktaki adamın nabzını tutarak şaşkınlıkla ''Ne oluyor?'' dedi. ''Tanrı aşkına görmüyor musun? Ölüyor.'' Adamın hareketlerinde, sesinin tonunda ön koltukta oturanı tanıdığını gösteren bir şeyler vardı. Araba kaldırımın kenarına çarparak sarsıldı. Luke'in direksiyonu çevirerek BMW'yi yeniden düzeltti. Tekerlek izlerinin peşinden gitmeye devam etti. Yolcu koltuğundaki adam inledi, başın yana devrildi. Luke'in sabırsızlıkla ''Onu tanıyor musun?'' diye sordu. ''Evet. Kim?'' Level Luke'ine baktı, ne diyeceğini bilemiyordu. ''Sen kimsin? Beni buraya nasıl getirdin?'' ''Binbaşı Lukin, KGB. Seni Lublanka'dan kurtardım.'' Fransız şaşkındı, sustu. Lukin adamın hala uyuşturucunun etkisi altında olduğunu, bu nedenle de otelde karşılaştıklarını hatırlayamadığını düşündü. Üstelik büyük bir acı çekiyor gibi görünüyordu. Lukin ağzını açmaya fırsat bulamadan 100 metre kadar önünde kırmızı stop lambalarını gördü. Yüreğe hızla çarpmaya başladı. Neredeyse Moskova ırmağına varmışlardı. Önlerindeki köprü Novodeviç'e gidiyordu. Öndeki araba köprüye gidip stop lambalarını dümdüz devam edince Lukin Skoda'nın eski manastıra yöneldiğini anladı. Silenski'den başkası olamaz. Karın üzerindeki izler Daça'dan buraya kadar gördüğü tek izlerdi. Anlaşılan Silenski'nin fazla umudu yoktu. Kaçacak bir yer bulmakta da güçlük çekiyordu. Terk edilmiş manastırın uzun süreli bir sığınak olması mümkün değildi. Lukin yavaşladı, camdan dışarıya baktı. O sırada yolun sol tarafında manastırın beyaz duvarlarının başladığını gördü. Öndeki arabanın yavaşladığını, sonra sola dönerek manastırın girişine yöneldiğini görünce kalbinin kaburgalarını kıracak derecede güçlü attığını hissetti. Güvenli bir mesafe bırakmış, farlarını da yakmamıştı. Bu nedenle Skoda'dakilerin onu görmediklerini düşündü. Uzaktan bakarken bile öndeki arabanın açık renkli bir Skoda olduğu apaçıktı. Soldaki girişin hizasına yaklaşırken farlarını yaktı, hızını artırdı, girişin önünden geçip gitti. Dönüp baktığında Skoda'nın 50 metre içeride manastırın kapısının hemen dışında durduğunu gördü. Arabanın parçalanmış arka camını fark ettiğinde soluğunu boşalttı. 100 metre kadar sonra farlarını söndürdü, arabanın burnunu manastıra doğru çevirdi, frene basıp motoru durdurdu. Oturduğu yerden kemerli girişin altından ilerleyen gölgeleri görebiliyordu. Gölge birkaç saniye sonra geri döndü, şoförün yanında yerini aldı, araba kemerlerin altında gözden kayboldu. Lukin bekledi, sonra motoru tekrar çalıştırıp manastıra yaklaştı. 50 metre sonra motoru yeniden durdurdu. BMW'yi sessizce kaydırarak kemerli girişin hemen başına getirdi. İçerideki kapı açıktı. Yanında oturan adam yeniden inledi. Fransız telaşla ''Ölüyor'' dedi. ''Tanrı aşkına bir şeyler yap, çabuk.'' ''Beni dinle Rebel, hem de çok iyi dinle. Sana zarar vermek niyetinde değilim. Eğer dediğimi yaparsan özgür bir adamsın. Özgür olmak istiyor musun?'' Label şaşkın gözlerini Lucky'ne çevirdi. Burada birisi bana neler olduğunu anlatmak zahmetine katlanır mı acaba? Kaçırıldım, bok kokan bir hücreye kapatıldım. Bir daha güneş ışığını görmeyeceğimi söyleyen bir manyak taşaklarımdan birini patlatmaya kalktı. Şimdi sen özgür olmayı isteyip istemediğimi soruyorsun. Yani bütün bunlar korkunç bir hata mıydı? Lucky'nin kelepçenin anahtarını uzattı. Al, ellerini çöz. Fransız Lucky'nin hareketine şaşırdı. Yine de zaman kaybetmeden kelepçelerini çıkardı. Arkadaşın kim? Diye sordu Lucky. Lebel tereddüt etti. Sonra bir Amerikalı. Adı Jack Macy. Eğer daha fazla bilgi istiyorsan arkadaşın Albay Romulka yoldaşa sor. Açıklamaları daha sonraya bırakalım. Üstelik Romulka arkadaşım falan değil. Eğer seni hücreden çıkarmasaydım senin için hazırladığı başka sürprizler de vardı. Bundan emin olabilirsin. Ama şimdi senden manastırdakilere bir mesaj iletmeni istiyorum. Lebel'in acı izleri taşıyan suratı bir soru işareti gibiydi. Hiçbir şey anlamıyorum. Dacha'daki dostlarım biraz önce buraya geldiler. Onların arasında Slensky adında biri var. Onunla konuşmak istediğimi söyle ona. Önemli olduğunu, ona zarar vermek niyetinde olmadığımı anlat. Lucky'nin Fransız'ın yüzündeki artan şaşkınlığı gördü. Senden kuşkulanacaktır, Lebel, ama bir numara yapmadığımı söylemeni istiyorum. Bunu da ona vereceksin. Ceketini cebinden kırmızı dosyayı çıkarıp uzattı. Bunu dikkatle okumasını istedi. Bunu dikkatle okumasını iste. Binbaşı Lucky'nin kurtu arayıp bulmak için neden seçildiğini anladığını da bunu okuduktan sonra konuşmamız gerekecek. Lebel kararsızlıkla kaşlarını çattı. Lütfen, dedi Lucky. Bana inan ve dediğimi yap. Peşimde kimse yok. Hiçbirinize zarar vermek istemiyorum. Slensky'ye bunu söyle. Eğer bana inanmıyorsan tabancamı da alabilirsin. Tokarevi kılıfından çıkarıp Fransız'a uzattı. Fransız silahı almayınca elini yakaladı. Tabancayı avucunun içine sıkıştırıp parmaklarını kapadı. Al şunu. Araba kullanabilir misin? Lebel şaşkınlık içindeydi. Başını evet anlamında aşağı yukarı salladı. Öyleyse arabamı al manastıra git, dedi Lucky. Arkadaşını da götür. Belki onlar arkadaşına yardım edebilir. Arabadan indi. Lebel'in arka koltuktan çıkmasına, direksiyonun başına geçmesine yardım etti. Fransızın yüzü acıdan buruşmuştu. Yavaş ol, diye inledi. Lucky, Tokarev'i ve dosyayı Fransızın cebine tıktı. Becerebilecek misin? Mon abi, Lubyanka'ya dönmek zorunda olmadığım sürece ne istersen beceririm. Kendini nasıl hissediyorsun? Biri taşağımı ateşe vermiş gibi. Lucky arabanın içinde beyaz paçavrayı buldu, şoför camının yanına astı. Bunu al, içeri girerken sallamayı unutma. Fransız'ın gözleri korku doldu. Ateş edilecek mi? Senin namına umarım edilmez. Galiba Moskova'nın kürk işinden çekilmenin zamanı geldi. Daha sakin, daha sessiz bir yere taşınacağım. Örneğin New York'a, Hell's Kitchen'a, bana şans dile. Artık lütfen git, sana söylediklerimi de unutma. Lebel BMW'yi sarsa sarsa manastıra doğru ilerletti. Lucky'nin onun kemerlerin altında gözden kayboluşunu izledi. Uzaktan gece yarısını yarım saat geçtiğini bildiren bir çan sesi duyuldu. Nehre doğru yürüdü. Çevre ıssız, soluk ay ışığının altındaki donmuş su gümüş gibiydi. Bir bank görüp oturdu. Cebinden bir sigara çıkardı. Titreyen elleriyle yakıp beklemeye koyuldu. Messi arabada kendine geldi. Açık camdan giren buz gibi bir rüzgar yüzünü yalıyordu. Sonra sancılar dalga dalga tüm vücuduna yayıldı. Acıyla inledi, dudaklarındaki kanı yaladı. Ciğerleri, göğsü ateş gibiydi ama alnı soğuktu. Öksürdü, ağzına dolan kanı ceketine tükürdü. ''Tanrım, ölüyorum!'' diye düşündü. Yanında bir ses, ''Yavaş ol Jack'' dedi. ''Seni Allah'ın belası orospu çocuğu. Neredeyse vardık. Şimdi burada ölmeyi bırak.'' Messi karanlık koridorun sonunda belli belirsiz gümüş renkli bir ışık gördü. Messi karanlık koridorun sonunda belli belirsiz gümüş renkli bir ışık gördü. Onun ötesinde de parmaklıklı açık bir kapı, bir avlu ve bahçe vardı. Araba usulca ilerledi, sonra durdu, motor sustu. Yanındaki adam bağırıyor, elinde de bir şey sallıyordu. Burada bir yaralı var, İsa aşkına bana yardım edin. Ses avlu duvarlarında yankılandı. Dondurucu sessizlikte saniyeler, yıllar gibi yavaş geçti. Sonra Messi başka bir ses duydu, uzaktan, kimin sesi olduğunu anlayamayacağı kadar uzaktan. Yanındaki ses yeniden yükseldi. ''Ateş etmeyin, yanımda Messi var, ağır yaralı.'' Karanlıktan elinde tabancasıyla Slenski çıktı. Messi hareket etmeye çalıştı ama tüm duygularının denetimini kaybetmişti. Tuhaf bir sis perdesi benliğini kapladı, koltuğunda öne devrildi. Ayrım sonu, sayfa 612.